Kitabın adı Zarafet Audrey Hepburn'un Hayatı. Yazarı Donald Spoto. 24. ayrım. O yıl İtalya'da politik bir huzursuzluk hüküm sürüyordu. Sonunda olaylar çığırından çıktı ve işin ucu adam öldürmeye kadar vardı. Zengin ve politik açıdan aktif aileler soygunlara ve çeşitli saldırılara maruz kalmaya başladı. Çoğu ünlünün çocukları kaçırılıp fidye istendi. Andrea'ya ofisinin yakınlarında silah doğrulttular ve neredeyse kaçırılıyordu ama şansı vardı. İtalyan polisi onu kurtardı. Sonunda Dottiler yanlarında bir ya da iki korumayla gezmeye başladı. Audrey, İtalya'daki hayatının Hollanda'daki savaş dönemini hatırlatmaya başladığını hissediyor, oğullarının bu şiddet ortamında büyümesini istemiyordu. Audrey ve Mel'in isteğine uyup İsviçre'de bir yatılı okula başladı. Luca sadece 4 yaşında olduğu için tabii ki yatılı bir okula gönderilmedi ama Kızıl Tugaylar harekete geçince Roma'daki karmaşa arttı. Bununla birlikte Dottiler, çocuğun Audrey ile Tolecenaz'da daha güvende olacağına karar verdi. Böylesi o dönem için mantıklıydı ve Andrea bir süre hafta sonları İsviçre'ye gidip geldi. O yaz Audrey 45 yaşında tekrar hamile kaldı ama 5. kez düşük yaptı. Bunun üzerine Baroness Van Heemstra San Francisco'daki evinden vazgeçip Audrey ile yaşamaya geldi. 10 yılı aşkın süre boyunca eski Vietnam askerlerinin eğitimleri için para toplamıştı. Böylece barış döneminde uygun işler bulabiliyorlardı. Ella kısa bir süreliğine La Pasibal'deki personelin başına geçti ve Londralı bir kapıcı olarak edindiği tecrübesini kızının hizmetine sundu. Ama Shan'ın da dediği gibi başına buyruk bir kadındı ve Audrey, annesi için hayatı ne kadar kolaylaştırsa kolaylaştırsın, karakterleri uyuşmuyordu. Ella 74'üne basmıştı. Çok geçmeden sağlığı bozulmaya başladı ve sonraki 10 yıl boyunca tıbbi yardıma gereksinim duydu. Fazlasıyla meşguldüm diyor Audrey 1975'in başında bir gazeteciye. İnsanlar sürekli sadece bir anne ve eş olmaktan bıkmadın mı diye soruyor. Hayır, hiç. Bence yaşamak ve en çok değer verdiğimiz şeylere yatırım yapmak için zamana ihtiyacınız var. Ben oğullarımı büyütmeye değer veriyorum. Çocuklar tabii ki kendi başlarına da büyüyebilir ama onların sevgiye ihtiyacı var ve bunu kendi başlarına alamazlar. Ocak 1975'te Friends yeni bir senaryo gönderdi ve Audrey bu kez projeyi diğerleri kadar kolay reddedemedi. James Goldman, renkli gençliklerini geride bırakan Robin Hood ve Lady Marian hakkında esprili ve dokunaklı bir senaryo yazmıştı. Robin Hood harap ve bitap halde Haçlı seferlerinden döndüğünde Lady Marian'ın İngiliz kırlarındaki bir cemaatin baş rahibesi olduğunu öğrenir. Nottingham'ın kötü şerifi hala Sherwood ormanında intikam peşindedir. Çünkü küçük John, Peter Tuck ve Will Scarlet'i elinden kaçırmıştır. Goldman'ın ikinci Henry, karısı Aquatenli Eleanor, oğulları ve 12. yüzyılda İngiliz tahtında hak iddia edenlerle ilgili yazdığı The Lion in Winter adlı oyun ve film ödül kazanmıştı. Lion'u diğerlerinden ayıran özellik, hem tarihe ve ortaçağ yaşantısına sadık kalması hem de modern İngiliz diksiyonunu cesurca ve mizahi bir yaklaşımla kullanmasıydı. Goldman, Henry ile karısı Eleanor'u efsanevi kişiliklere dönüştürmüş ama öte yandan politikanın kıskacındaki bu ailenin yaşadığı fikir ayrılıklarını, tartışmaları, yaptıkları pazarlıkları ve çevirdikleri dümenleri gözler önüne sermişti. Önceki filmde tarih ön plandaydı, buradaysa yeniden alevlenen bir aşk. Her ne kadar gençliğin tutkusunu bulmaları güç olacaksa da bu yeni senaryo kesinlikle kayda değer ve ilgi çekiciydi. Goldman'ın senaryosunun Audrey'yi bu kez etkilemesinin bir sebebi de Marianne'i kendisine benzetmesi olabilir. İkisi de hayatlarında radikal değişiklikler yapmıştı ve ikisi de içine kapanık tipler olmalarına rağmen hala aşkı arıyordu. Audrey'yi cezbeden bir başka unsursa 36 günlük çalışma dönemi için 1 milyon dolar önerilmesiydi. Paraya ihtiyacı olduğu için değildi diyor sonradan aşk yaşayacağı Robert Walters. Ama küplerini tekrar doldurması lazımdı. La Pasibal'in ve annesinin masrafları vardı. Audrey bir de Gstaad'da küçük bir dağ evi almaya karar vermişti. Robin ve Marianne'in yönetmeni Richard Lester olacaktı. Komedi aksiyon karışımı filmlerde ustaydı. Özellikle Beatles'ın başrollerini paylaştığı son iki filmiyle meşhur olmuştu. Audrey'nin rol arkadaşı Sean Connery'di ve oyuncu kadrosunda Robert Shaw, Nicole Williamson, Denholm Elliott ve Kenneth Haight vardı. Hepsi de saygın İngiliz oyunculardı. Filmin Mayıs sonuyla Temmuz başı arasında İspanya'da çekilmesine karar verildi. Bu hızlı planlama Audrey'yi şaşkına çevirdi. Sırf kocam beni cesaretlendirdiği için diyerek İspanya'ya gitmek için toparlanmaya başladı. Luca ve dadısı, özel kuaförü, makyözü ve asistanı da onunla geliyordu. Midem ağrıyor, ellerim titriyordu çünkü bunca yıl sonra ne ummam gerektiğini bilmiyordum diye anlatacaktı sonradan. Audrey Hepburn'un sinemaya dönüşü basında büyük bir yankı buldu. Audrey, ben asla sinemadan emekli olduğumu söylemedim diye savundu kendini. Sinemaya dönüş yaptığım yok. Belki bir daha hiç film çevirmem. Audrey'nin kariyerine verdiği uzun aradan keyif almasının sebebi, kamera önünde rol almayı sinirlerini yıpratıcı bir iş olarak görmesiydi. Bir filme başlarken daima gergin olurum çünkü her filmde risk alırsınız. Asla ortaya nasıl bir şey çıkacağını bilemezsiniz. Navarre yakınlarındaki ormanlarda çekim yaparlarken aynı hisleri pek çok kereler yaşamış olmalı. Bu tempo Audrey'nin hoşuna gitmedi. Lester ne istediğini biliyor, sahneleri en fazla iki kez tekrarlıyordu. Hikayenin romantik unsurlarına ağırlık vermenin derdinde değildi. Audrey daha çok tekrarlanan çekimlere, kameramanla en iyi çıktığı açıyı uzun uzun tartışmaya alışkındı. Ama bu filmde öyle bir şey olmadı. Bir sahnede at arabasını sığ bir nehirden geçiriyordu ama atla araba devrildi ve Audrey ile 3 oyuncu diz hizasındaki suyu boyladı. Lester bu manzaranın ne kadar komik olduğunu fark edip kamerayı çalıştırmaya devam etti. Connery'i doğaçlama bir şeyler söylemesi için sahneye yolladı ve bunu filme kattı. Tabii Audrey büyük hayal kırıklığına uğradı. Su derin olmamasına karşın çok korkutucuydu diyor. Ağır rahibe kıyafetleri bizi aşağı çekip durumu daha da güçleştiriyordu. Audrey çekimler sırasında larenjit olunca iyice sinirleri bozuldu. Resmen sesi çıkmıyordu. Lester bunun önemli olmadığını söyledi. Zaten filmin tamamı olmasa bile çoğu bir kayıt stüdyosunda sonradan seslendirilecekti. Ama sinemanın kaydını izlediğinde Audrey'nin çatallaşmış sesinin Nicole Williamson'la oynadığı sevecen sahneye yakıştığına karar verdi. Yönetmenin biyografi yazarı eseri şöyle anlatır. Audrey her ne kadar hanımefendi tavırları takınsa da en ufak detaylara bile takılıyordu. Mesela karavanındaki iskemleyi değiştirtirdi. Daha iyi şeylere alışık olduğunu sürekli belli ediyordu. Breakfast at Tiffany's'in yapımcılığını üstlenen Richard Shepard, Robin and Maria'nın da yapımcısıydı. Audrey Hitler'le bile geçinebilirdi diyor Shepard. Ama Lanchester onun unutulmaz karakterler kitabında yer almıyor. Eğer yeni sinema anlayışı buysa Audrey Hepburn bundan kesinlikle hoşlanmamıştı. Daha önce hiç bu kadar hızlı film çevirmemiştim. Keşke biraz daha vaktim olsaydı. Belki de 36 günlük çekimin ilk günü donup kaldığı ve kendi tabiriyle her sahneden önce zangır zangır titrediği içindi. Robin and Marian 1976'da gösterime girdiğinde farklı eleştiriler aldı ama herkes Audrey'nin dönüşünü memnuniyetle karşılıyordu. Bu filmde rol aldığında 46 yaşındaydı ve cildinin pürüzsüzlüğüyle tazeliği kimsenin dikkatinden kaçmamıştı. Audrey, İspanya'dayken Avrupa'da yayımlanan bazı magazin gazetelerinde kocasının genç kadınlarla şu veya bu gece kulübünden çıkarken çekilen fotoğraflarını görüyordu. Roma'ya dönüp şüphelerini dile getirdiğinde Andrea, "Onlar sadece arkadaşım" diyerek kendini savundu. Audrey şimdilik boşanmayı düşünmüyordu. Çocuklarımın hatrına iki evliliğime de mümkün olduğunca katlandım. Birini yeterince seversiniz, her şeyin yoluna gideceğini sanırsınız ama maalesef bu her zaman doğru değil. Roma'ya yaz sıcağı çökmeye başladığında Audrey ile Luca İsviçre'ye gitti. Bence baştan beri Dotti'nin nasıl biri olduğunu biliyor diyor Sean. Yine de bir şekilde onu değiştirebileceğini umuyordu ve bence bunu başaramayacağını anladığında büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Audrey daha sonraları bunu pişmanlıkla itiraf etti. Führer'dan sonra Dotti ile evlenerek büyük bir ilerleme kaydettiğim söylenemez. Şana bakılırsa Audrey iki kocasını da canı gönülden sevmiş ve evliliklerine elinden geldiğince katlanmıştı ama hakkını savunmadı ve lafını dinlemesine ihtiyacı olduğunda onu duymadılar bile. Onlarla sağlıklı ilişkiler kuramadı. Sean, Dotti'nin utanmazca sadakatsizlik ettiğinden de söz ediyordu. Üvey babam parlak ve komik bir psikiyatristti ama aynı zamanda bir av köpeğiydi. Sadık kalmanın ne demek olduğunu bilmiyordu. Güven arıyorsan kesinlikle iyi bir seçim değildi. Robert Walters'a bakılırsa Audrey kendini aşağılanmış hissediyordu. İkinci evliliğinin de başarısızlıkla sonuçlanması onun için acı vericiydi. Dotti dürüsttü ve kendini savunuyordu. Melek değildim. Zaten İtalyan kocalar sadakatleriyle tanınmaz. Evet, Audrey ikinci evliliğinde güven bulamamıştı ama henüz onu sonlandırmaya hazır değildi. Evlerine pek az arkadaşını davet ediyor, kesinlikle gazetecileri sokmuyordu. Bir röportaj vermeyi kabul ettiğinde Arabella Ungaro gibi arkadaşlarının evlerini kullanıyordu. 1976 yılının başında Robin and Marian'ın tanıtımı için orada birkaç gazeteciyle görüştü. "Bugün evimde sular akmıyor. Haziran'dan Kasım'a kadar sıcak suyumuz yoktu. Kocamın ofisinde duş almak zorunda kaldım. Geçen yaz İspanya'ya Robin and Marian'ı çevirmeye sadece banyo yapmak için gittiğimi yazabilirsiniz." Audrey filmin tanıtımı için Amerika'ya gitmeye razı oldu ve Andrea ona eşlik etti. New York'tayken Today adlı şova çıkacaktı ama sunucu Barbara Walters'ı tanımadığı ve özel hayatıyla ilgili bir şey sormayacağının güvencesi verilmediği için bu programını iptal etti. "Her şey kontrolü altında olmalı," dedi Dottie. Sürprizlerden korkuyor, haklıydı. Audrey, kontrolünü kaybettiğini düşündüğünde endişeleri iki katına çıkıyordu. Basına verilen kahvaltıda gözle görülür şekilde gergindi. "Elleri titriyor, sigara üstüne sigara yakıyordu," diyor bir gazeteci. 1976 Mart'ında Dottiler Oscar töreni için Los Angeles'a geçti ve Audrey en iyi film ödülünü sundu. Aynı gazeteci kamera karşısında soğukkanlı ve zarifti diyordu. Ama kuliste o kadar gergindi ki çantasını kaybetti ve yayından sonra basın odasına gitmeyi reddetti. Audrey, Amerikan Film Enstitüsü'nün William Wyler'ı ödüllendirdiği gece daha mutlu görünüyordu. Wyler, Wilder, Cook'un, Dunn'ın ve Zinnemann'dan bahsederek "Ben bu yönetmenlerin eseriyim," dedi bir gazeteciye. "Laurence Olivier ya da onun gibi büyük bir yetenek değildim. Aksine çekingen biriyim ve insanların önünde bir şey yapmak benim için çok zor. Yönetmenlerin ortak özelliği kendimi güvende hissetmemi sağlamaktı. Onlarla çalışırken sevildiğimi biliyordum. Onlara güvenim sonsuz. Ben bir dansçıydım ve benden halkın hoşuna gidecek bir oyuncu yarattılar." 1978 ilkbaharında Audrey'nin Andrea ile evlilik hayatı son bulmuştu ama basına mutlu bir evliliği olduğunu söylemeye devam ediyordu. Ancak 1981'de boşanabildiler. Audrey bahçeli küçük bir ev aldı ve şana bakılırsa toprağa ekip biçti çiçekleri evimizi süslemek için kullandı. Audrey'yi evliliğini yasal olarak sonlandırmaya iten şey Andrea'nın onun yokluğunda evlerini aşk yuvası olarak kullanmasıydı. "Bunu hayatındaki en büyük başarısızlığı olarak görüyordu," diyor Robert Walters. Kocasının alışkanlıklarını aşkın gücüyle değiştiremediği için kendini suçluyordu ve öylesine derin bir depresyona girdi ki belki de hayatında ilk kez ciddi ciddi intiharı düşündü. Ama bu dönemde kapısını çalan bir senaryo ona ilaç gibi geldi. Audrey, Bloodline adlı filmde rol almayı düşünmeden kabul etti. Çünkü yönetmenliğini eski dostu Terence Young yapacaktı. Film, popüler yazar Sidney Sheldon'ın bir romanından uyarlanacaktı. Sheldon ve Paramount bu ismin bilet sattıracağını düşünüyor olmalıydı ki film Sidney Sheldon's Bloodline olarak gösterime girdi. Ama ne yazarın ne de ekiptekilerin kariyerine bir fayda sağladı. Yoksa senaryonun hiçbir özelliği yoktu. Projeyi onaylamasının diğer iki sebebi ise cümle aleme hala ayakta olduğunu ispatlama isteği ve kasasına girecek 1 milyondan fazla dolardı. Hikaye Kasım 1978 ile Şubat 1979 arasında filme çekildi ve Audrey, New York, Paris, Roma ve Sardunya'da çalıştı. Luca, Roma'daki Lise Fransa'ya, Şansa İsviçre'deki bir üniversiteye devam ediyordu. Dolayısıyla Audrey stüdyo dışındaki çekimlere razı olmuştu. Ama bir yerde 3 haftadan fazla kalmıyor, böylece evini ziyaret edebiliyordu. 49 yaşındaki Audrey, Sheldon'ın romanındaki 23 yaşındaki karakteri canlandırıyordu. Birkaç düzenlemeyle rol onun için tekrar şekillendirilmişti. Konusu şöyleydi. Bir kadına ailesine ait bir ilaç firması miras kalır ve farklı amaçlara sahip insanlardan ölüm tehditleri almaya başlar. Ne var ki senaryoda yapılan değişiklikler bu tatsız tutsuz hikayeyi kurtaramadı. Tıpkı Audrey gibi diğer oyuncular da önerilen dolgun ücretlere hayır diyememişti. Rol arkadaşları Ben Gazzara, James Mason, Iron Papas, Michelle Phillips, Omar Sharif ve Beatrice Straight'ti. Audrey'nin The Nun Story'den arkadaşı. Bu berbat hikaye ve senaryo yetmezmiş gibi filmin çekim sürecinde bir sürü aksaklık çıktı. Iron Papas rol yapmayı unuttuğunu söyleyip duruyordu diye anlatıyor Straight. Ve James Mason bir daha yapımcılığını kendisinin üstlenmediği ve yönetmediği bir filmde rol almayacağını söylüyordu. Audrey sete korumasıyla geldi ama çekimler başlar başlamaz bu filmi tamamlamaktansa mafya tarafından kaçırılmayı tercih edeceğine karar verdi. Çekimlerde iyice gerilen Audrey hem filmde hem özel hayatında ara vermeksizin sigara içiyordu. Audrey ilk sahneler için New York'a geldiğinde bazı genç ekip üyelerinin kendisini tanımadığını fark etti. Aynı şey rol arkadaşları için geçerli değildi tabii. Ben Gazzara daha ilk tanışmalarında aralarında bir şey olduğunu söyledi. Çekimler Sardunya Adası'na kaydığında sevgi açlığı içindeki Audrey, Gazara'ya yaklaşmakta cesur davrandı. Aktör o zamanlar kendisi gibi oyunculuk yapan Janice Rule'la evliydi. Bir gün sette sırasının gelmesini beklerken kitap okuyordu ki Audrey'nin önünde dikildiğini fark etti. Gazara önceki gece uyuyamadığını ve kitabın kendisine arkadaşlık ettiğini söyledi. Audrey de uyuyamıyordu. "Bir dahaki sefere beni arayabilirsin. Birlikte arkadaşlık ederiz," dedi. Sonra Paris'te Audrey ile Ben'in bir öpüşme sahnesi vardı ve Gazara'ya bakılırsa kesinlikle bir film öpüşmesi olmamıştı. Münih'te bir akşam birlikte yemek yediler ve Audrey, Andrea'nın ona sadakatsizlik etmekle kalmayıp sevgilileriyle kaçamak yapmak için kendi evlerini kullandığını itiraf etti. Ayrıca o dönemde ciddi ciddi intihar etmeyi düşündüğünü söyledi. Kısa bir süre sonra da Audrey ile Gazara beraber olmaya başladı. "Kimse birbirine bir şey söylemedi," diyor aktör. "Bunu bir set aşkı olarak görüyorduk. Ya da onun düşüncesi bu yöndeydi. Film biter, aşk biter. Gazara böylesine alışkındı." Audrey ile Ben arasındaki diyalogların çoğu Paris'te geçiyordu. İkili ilişkilerini Hotel de Crillon'da sürdürdü. Birlikte geçirdiğimiz geceler diğerlerinden çok daha duygu yüklüydü. Film 1979'un başlarında tamamlandı. Bloodline o Haziran'da gösterime girdiğinde eleştirmenler dehşete kapıldı, halk sıkıldı. Film o kadar saçmaydı ki insan çömez bir sinema öğrencisi tarafından çekildiğini düşünebilirdi. Ne üdüğü belirsiz, duygusuz, aptalca ve sarsak yorumlardan en iyimserleriydi. Ama en cesur yorumu James Manson yaptı. "Daha fazlasına dayanamayacağım." Terence Young çoktan yeni iş için anlaşma yapmıştı. Kore'de bir film yönetecek, başrolü de Gazara üstlenecekti. Yapım asistanı da Shan'dan başkası değildi. Yani Audrey'nin Kore'ye gitmesi için iki sebep vardı. Ama Gazara yurt dışında çalışmaya başladıktan sonra Audrey'nin ziyareti konusunda aynı hevesi göstermedi. Zira sonradan üçüncü karısı olacak Elke Stockman'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Audrey ile Gazara o yılın sonlarına kadar hiçbir temasta bulunmadı. Sonra Audrey aktörün Roma'da olduğunu öğrendiğinde Ben'in otel odasını arayıp "Seni görmek istiyorum," dedi. Ben meşgul olduğunu söyledi. Gazara'ya bakılırsa sonradan bir açıklama yapmak için Audrey'yi aramıştı. "Telefonu açtı ama hiçbir şey söylemedim. İkimiz de uzun süre konuşmadık. Adımı söylemedi. Sadece elveda diye fısıldadı." "Ona aşık değildim," diyor Gazara. "Sadece onun gibi birinin bana ilgi duyması gururumu okşamıştı. Ama onu terk edene dek bana ne kadar aşık olduğunu fark edemedim. Başkalarına kalbini kırdığımı söylemiş. O çok iyi kalpli ve tatlıydı ve ben onu incittim." Bu dönemde yönetmen Peter Bogdanovich, Ben'e daha önce birlikte çalışmışlardı, They All Laughed adlı yeni senaryosunun ilk taslağını yolladı. Gazara daha fazla detay vermeden Bogdanovich'e Audrey ile ilişkisinden bahsetmişti. "Bunu kafamın bir köşesine yazdım," diyor yönetmen ve sonradan Gazara ile rol alacağı They All Laughed'daki karakterini oluştururken kullandım. Gerçek hayatı filmdeki karakter için ilham kaynağı oldu. Kendini küçük oğluna adamış bir kadın, sırf onun hatırı için zampara kocasına katlanıyor ve kısa ama yoğun bir aşkta huzur buluyordu. Benim filmde oynadığını duyan Audrey projeyi hiç düşünmeden kabul etti. Hala onunla ilişkisini devam ettirebileceğini umuyordu ve senaryonun sonradan tekrar şekillendirildiği dikkatini bile çekmemişti. Gazara, "Aşkımızı beyaz perdeye taşımayı kabul etti," diyor. Belki bunda 6 haftalık iş için 1 milyon dolar almasının da payı vardı. Ayrıca masrafları için dolgun bir rakam öneriliyordu. Audrey'nin katılımı kesinleşince çekimlerin ilkbahar sonunda başlaması kararlaştırıldı. Bogdanovich, Shan'ın özel asistanı yaptı ve ona filmde küçük bir rol verdi. Tabii bu da Audrey'yi çok memnun etti. 1980 yılının başında çekimler yaklaşırken Audrey ile Ben kısa bir görüşme yaptı ve Audrey bu ilişkinin tamamen bittiğine ikna oldu. İlk tepkisi They All Laughed'dan çekilmekti. Ama film Audrey'siz çekilemezdi. Shan da dahil bir sürü insan işinden olacaktı. Üstelik Audrey'nin kendini aklamak için geçerli bir sebep bulması gerekecekti. Salim kafayla biraz düşündükten sonra ikna oldu ve 1980'de Nisan-Temmuz arasında çekilen filmde rol aldı. Ben Gazara'ya bakılırsa Audrey büyük bir cesaret örneği sergiledi. Evet, belki haklıydı ama o zamanlar Audrey'nin gönlünün bir başkasına kaydığından haberi yoktu. Ünlü yıldız artık Ben'le aşk sahnelerini daha sakin bir tavırla oynayabiliyordu. "Yaşlanmak beni rahatsız etmiyor ama yalnızlık ediyor," diyordu Audrey 1979 sonbaharında. Artık 50 yaşındaydı ve aşkını karşılıksız bırakan Ben'le çalışıyordu. 24. ayrımın sonu. Sayfa No. 302. Devamı 25. ayrımda.